Merhabalar, ben Civan Avcı. Bu bölümde sizlere herhangi bir muharebe anlatmayacağım. Seride 53 bölüm yayınlayarak 2. yılı devirmiş olmanın verdiği tecrübeye dayanarak bu bölümde sizlere 1. Dünya Savaşı podcast serisinin bir bölümünün hazırlanma ve yayınlanma sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle siz dinleyicilerim bu işin mutfak kısmını ziyaret etmiş olacaksınız. Bense aldığım geri dönüşlerden bu işi yapmaya hevesli olan birçok genç arkadaşın olduğunu bildiğimden onlarla deneyimlerimi paylaşmış olacağım. Umarım faydalı bir içerik olur. Süreç öncelikle bölümün içeriğine karar vermemle başlıyor. Yani anlatılacak konu bir bölüm olmaya değer mi, değmez mi, değerse tek bir bölüme sığar mı onun ayarlamasını yapıyorum. Çünkü bazen konular bir bölüme sığamayacak kadar uzun olabiliyor. Bu durumda konu iki bölüme yayılabilir mi, yayılırsa hala ilginç olur mu ya da konu bir bölüm olamayacak kadar kısaysa acaba başka hangi konuyla harmanlanabilir ona karar veriyorum. Diyelim ki bölüme karar verdim ve anlatacaklarımın ideal uzunlukta olacağı aşağı yukarı belli oldu. Bu sefer konuyla ilgili detaylı okumalara başlıyorum. Bu okumalar daha çok olayları kafamda oturtmaya yönelik oluyor. Yani henüz bir not alma veya bölüme dair bir şeyler yazma söz konusu değil. Genel hatlarıyla bildiğim bir konu olsa da konunun detaylarını öncelikle ben anlamalıyım. Bu araştırmalarım esnasında en çok vaktimi alan mevzulardan birisi de coğrafya oluyor. Muharebenin geçtiği yerin haritasını kafamda net olarak görebilmeliyim. Bu sebeple bilgisayarımda en az 2-3 sekmede Google haritalar hep açık oluyor. Bazen yerlerin eski isimleriyle yeni isimleri farklı olabiliyor ve bu konuda ayrı bir mesai gerektiriyor. Ayrıca kitaplarda geçen mesafeleri Google haritalarda bir bir teyit ediyorum ve o mesafelerin kaç günde yürünebileceğini hesaplamaya çalışıyorum. Yani bir birliğin bir yerden bir yere hızlı mı yoksa yavaş mı hareket ettiği kitaplarda yazmayabiliyor. Böyle durumlarda buna ben karar veriyorum. Bunun yanı sıra fiziken de tecrübe edebileceğim konular varsa ona da özen göstermeye çalışıyorum. Örneğin Kafkasya cephesiyle ilgili bölümlere hazırlanırken belki inanmayacaksınız ama o ruh haline girebilmek için 1400 metre rakımlı, -20 derece soğukta ve 30-40 santimetre karla kaplı bir köy yolunda sırtımda ağır bir çantayla tipi yüzünden elektriklerin kesilmiş olduğu bir gece zifiri karanlıkta bir yürüyüş yaptım. Belki o hissiyat biraz olsun bana da geçer diye. Evet, konuyu özümsedikten ve coğrafyayı da yeterince anladıktan sonra not alma faslına geçiyorum. Genelde olay örgüsünü kurmama yardımcı olan birkaç farklı ana kaynak oluyor. Bu ana kaynakların her birinden ayrı ayrı notlar almak suretiyle aynı olayı anlatılmış farklı versiyonlarıyla kabaca yazıyorum. Bundan sonra daha detaylı bilgiler edinmek için yardımcı kaynaklara başvuruyorum. Yani akademik araştırma safhasına geçiyorum. Konuyla ilgili en az 5-10 tane makale okuyarak kullanmış olduğum ana kaynaklardaki bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca bu makalelerden genellikle ekstra bilgiler de çıkıyor. Onları da ileride anlatacağım hikayeyle harmanlamak üzere bir kenara not ediyorum. Sonra analiz faslı başlıyor. Fark ettiyseniz bazen şurada harcanan mermi sayısının 2 katı burada harcandı tarzında veriler sunuyorum. Bunlar genellikle kitaplarda geçmeyen kendi yaptığım analizler oluyor. Tüm bunların sonucunda yazımın normalde 7-8 sayfa sürecek bir bölüm için en az 15-20 bazense 25 sayfa not tutmuş oluyorum. Bu notlara sonra mektuplar ve asker hatıratları gibi yazıları da ekliyorum. Asker hatıratlarını nereden bulabiliriz diye soranlar oldu. Bunlar için özel kitaplar almanız veya edinmeniz gerekiyor. Özellikle yabancı askerlerin hatıratlarını ben orijinal metinlerden kendim çeviriyorum. İnternet her şeye ücretsiz olarak erişebileceğimiz bir mecra henüz değil. Hazırlık safhası tamamlandıktan sonra bölümün esas yazımına geçiyorum. Yazarken elimdeki versiyonları kıyaslayarak sadece birbiriyle örtüşen ve makalelerle teyit edilmiş kısımları dikkate alıyorum. Bazense elimdeki farklı verileri sizlere olduğu gibi aktarıyorum ve diyorum ki bu olay bazı kaynaklara göre şöyle, bazı kaynaklara göre böyle olmuş. Bölümün ilk yazımı esnasında akıcılığa, kullandığım dile, zaman kiplerine vesaire çok dikkat etmiyorum. Maksat önce konu bütünlüğü oluşsun ve ortaya aşağı yukarı bir materyal çıksın. Bazense ilginç bulduğum bilgiler hikayede pot durabiliyor. Ya da bazı durumlarda bölümü yazarken aklıma yeni bir analiz yapmak geliyor. Tek cümleyle ifade edilecek bir bilgi için sıklıkla saatler harcadığım oluyor. O çok sevdiğiniz ilginç detaylar bu şekilde ortaya çıkıyor. Sonunda hikaye tamamlandığında genel redaksiyona başlıyorum. Bu redaksiyonda cümlelerdeki anlatım bozukluklarını, yanlış kullanılmış zaman kiplerini, imla hatalarını düzeltiyorum. Sonra bir okuma daha yapıyorum ve bu sefer daha detaylı bir redaksiyona geçiyorum. Burada da anlatımın ahengini ve kullandığım dili ayarlıyorum. Yani ard arda gelen cümlelerde aynı kelimelerin tekrarlanmamasına, akışı bozan ifadelerin daha başka kelimelerle ifade edilmesine özen gösteriyorum. Örneğin az önceki cümlem "özen gösteriyorum" şeklinde bitti. Bu ifadeyi tekrardan kullanabilmem için en az 3-4 cümlenin geçmesi gerekecek. Evet, imla hataları, anlatım bozuklukları düzeltildi, kulağa tırmalayan ifadeler törpülendi, kısacası akıcı bir metin oluşturuldu. Bu sefer metni sesli okumaya başlıyorum ve cümlelerin tonlamalarını etüt ediyorum. Burada yazı dilinde hatasız ve akıcı gibi görünen fakat tonlamada sıkıntı çıkaran bazı cümleler olabiliyor. Bu cümlelerin düzeltilmesi de epey vaktimi alabiliyor. Çünkü tonlaması daha güzel olsun diye bir kelimeyi değiştirdiğiniz zaman az önce bahsettiğim tekrar hatasına düşebiliyorsunuz. Yani metinde tek bir cümlenin değişmesi o cümleden önce ve sonra gelen beşer cümlenin tekrardan okunmasını gerektiriyor. Metnin son hali çıktıktan sonra bölümü birkaç defa daha sesli okuyorum ve özel bir tonlama yapacağım noktaları ezberlemeye çalışıyorum. Buradan podcast'e başlayacak arkadaşlara benden bir tavsiye. Tonlamaya gerekli önemi vermezseniz yazılı bir metinden okuduğunuz çok belli olur ve o doğallığı kaybedersiniz. Bunun sonunda da ne kadar orijinal bir araştırma yapmış olursanız olun anlattıklarınız hak ettiği ilgiyi görmez. Son olarak bölümü kaydetmeden 2 saat önce bir sesli okuma daha yapıyorum ve ardından kayda giriyorum. Bu arada kayıt günü dikkat etmeniz gereken bazı hususlar oluyor. Tecrübelerime göre tıpkı maç günü sahaya çıkacak bir sporcu gibi yediğinize içtiğinize bile dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela kayıt günü susatıcı yiyecekler tüketirseniz diliniz ve damağınız kuruyacağından ağız şapırdatmaları gibi istenmeyen sesler çıkıyor. Kayıttan önce bolca su içmek de ağzınızın kendiliğinden fazla sulanmasına yol açacağından yine istenmeyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Yine bu işi yapacak olan arkadaşlara tavsiyem kayıt yapacağınız gün fazla tuzlu ve yağlı yiyecekler değil, hafif ev yemekleri tüketmenizdir. Kayıt günü için önemli olan bir diğer konuysa çene egzersizi. Örneğin kayıttan önce çok fazla konuşmak durumunda kaldıysanız kaydın ortasında çeneniz yoruluyor ve diliniz dönmemeye başlıyor. O yüzden kayıt günleri ben kimseyle buluşmamaya, buluşmam gerekirse de çok fazla konuşmamaya özen gösteriyorum. Bunun yanı sıra kayıttan önce hiç konuşmadıysanız da bu sefer çeneniz henüz açılmamış oluyor ve kelimeler yine düzgün çıkmayabiliyor. Kayıttan 2 saat önce yapmış olduğum okuma egzersizi zaten biraz da buna yönelik oluyor. Kayda gelince ortaya genellikle dinlediğiniz bölüm süresinin 2 katı uzunluğunda bir ham kayıt çıkıyor. Yani kayda bastım, konuştum ve bitirdim diye bir şey yok. Bazen bir cümleyi doğru tonlayamadım ya da bir kelimeyi doğru telaffuz edemedim diye 4-5 defa tekrarladığım oluyor. Bu tekrarları cümlenin başından değil, paragrafın başından almanız gerekiyor ki yine ses tonu olarak akış bozulmasın. Kaydı aldıktan sonra editleme faslı başlıyor. Yine mesela 20 dakikalık bir bölümü editlemem en az 200 saat sürüyor. Peki editlerken nelere dikkat ediyorum? Edindiğim tecrübelere göre nasıl ki bir insanın doğal bir konuşma ritmi varsa aynı şekilde doğal bir dinleme ritmi de vardır. Bunun maalesef birçok podcaster tarafından göz ardı edildiğini düşünüyorum. Mesela bazı yerlerde özellikle küçük S'ler veriyorum. Bu esler dinleyicinin arada bir zihinsel olarak nefes almasını, o duygu yoğunluğunun içine daha fazla girmesini sağlıyor. Yani sırf akıcı olsun diye tüm boşlukları kırparsanız dinlemesi yorucu, takip etmesi zor, duygusuz bir materyal üretmiş olursunuz. Bana göre bir podcast'te akıcılık kelimelerin, cümlelerin okunma hızıyla değil, dinleyiciyi hikayenize ne kadar dahil edebildiğinizle alakalıdır. Şayet dinleyici hikayenizin içine girer ve bir sonraki cümlede ne söyleyeceğinizi merak ederse, arada verdiğiniz eslerin akıcılık yönünden hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Ayrıca ben tercihen nefes aldığım yerleri de kesmiyorum ki yine o doğal ritim bozulmasın. edit aşamasında bazen uygun gördüğüm yerlere ses efektleri veya müzikler eklediğimi fark etmişsinizdir. Bunların bulunması ve bölüme entegre edilmesi de ayrı bir mesai gerektiriyor. Efekt eklenmiş bölümlerin edit sürelerine rahatlıkla 1-2 saat daha ekleyebilirsiniz. Evet, edit kısmı da bitti. Bölümü baştan sona en az 4 defa dinliyorum. Bunlardan birincisi editteki ufak hataları düzeltme maksatlı oluyor. İkincisi düzeltilmiş versiyonu son bir kez kontrol amaçlı oluyor ve bundan sonra istenen ses dosyası üretiliyor. Üçüncü dinleme, üretilmiş olan ses dosyasında bir sıkıntı var mı? Dördüncü dinleme ise ses dosyasının Anchor platformuna yüklenmiş halinde bir sıkıntı var mı? Bunları kontrol etme amaçlı oluyor. Sonrasında bölümün platformlarda gördüğünüz açıklama metnini yazıyorum ve kullandığım kaynakları toparlıyorum. Instagram gönderisi için fotoğraflar buluyorum ve gönderi metnini, hikayeyi vesaire ayarlıyorum. Ücretli üyelikler için eğer bölüm gerektiriyorsa 1 veya 2 adet harita tasarlıyorum ve bölüm metninin PDF dosyasını hazırlıyorum. Bütün bunları yükledikten sonra tek tek her platforma girip bir gariplik var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Bölüm yayına girince hem Spotify'dan hem Apple Podcast'tan hem de Google Podcast'tan bölümü birer defa daha dinliyorum ve yine bir gariplik var mı yok mu diye ona bakıyorum derken bir bölümün yayın süreci bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bu süreç arkadaşlar aralıksız bir çalışmayla en az 10 günümü alıyor. 11. gün kendime istirahat veriyorum ama genellikle pek istirahat ettiğim de söylenemez. Dinlenirken bile podcast'e faydalı olabilecek videolar izliyorum, podcast'ler dinliyorum ve kitaplar okuyorum. Bir sonraki günse zaten yeni bir bölümün hazırlık süreci başlamış oluyor. Yani çok ekstra bir durum yoksa 10 günde bir gün tatil yapıyorum. Evet, keşke her gün yeni bir bölüm gelse diyen arkadaşlara bunu podcast'i çok sevdiğiniz için söylediğinizi biliyorum. Fakat emin olun bu süreci biraz daha hızlandırmaya çalışsaydım podcast'in kalitesi düşer ve ortaya beğenmediğiniz bir içerik çıkardı. İkinci yılı devirmiş olmanın şerefine hazırladığım bu içerikte 1. Dünya Savaşı podcast serisinin bir bölümünün nasıl hazırlandığını dinlediniz. Daha nice bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.